Ayrım 24, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 358. Türkiye'de Nükleer Silahlar. Wikileaks belgelerinde İran meselesinde taraf olan Türkiye'deki nükleer silahlarla ilgili de önemli bilgiler verilmekteydi. Önce İran nükleer krizini anlatalım. Soğuk Savaş süresince Sovyetler Birliği ile ABD arasında en büyük tehdit kuşkusuz nükleer silahlardı. Nükleer silahlar iki ülkenin de birbirini nihai olarak ortadan kaldıramayacağının garantisiydi. Bu yüzden nükleer silahlanma yoluyla oluşturulan güvenlik bölgeleri Soğuk Savaş boyunca bir politika olarak benimsendi. İran'da Sovyetler Birliği'nin periferisinde yer alan bir ülke olarak hem Soğuk Savaş'ın hem de iki ülkenin politik iktidar savaşının mücadele alanlarından biriydi. Bu çerçevede İran Batı ile iyi ilişkilere sahip Şah Rıza Pehlevi döneminde ABD'nin geliştirdiği Barış İçin Atom programının parçası oldu. 1967'de İran Atom Enerjisi Kurumu, IAEK tarafından yönetilen Tahran Nükleer Araştırma Merkezi, TENAM, ABD'nin lojistik desteğiyle kuruldu. TENAM, ABD tarafından sağlanan 5 megawattlık nükleer araştırma reaktörü ile çalışmalara başladı ve ABD tarafından yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlandı. İran 1968 yılında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalayan ülkeler arasındaydı. Bundan sonra ABD ile birlikte nükleer santrallerin yapılması hakkında politika belirledi. Yapılacak santraller enerji elde etme amaçlıydı. Kısacası Batı İslami devrime kadar İran'da nükleer santrallere destek veren bir politika izliyordu. İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları yürüttüğüne dair iddialar 2002 yılından itibaren krize neden oldu. Zira İran'ın Irak kriziyle beraber Orta Doğu'da artan nüfuzu ve bu nüfuzun ABD ve İsrail aleyhine genişlemesi endişe yaratıyordu. İran, İsrail'e karşı nükleer silah kullanabilirdi. Son 10 yıldaki gelişmeler. 2002 sonrasında gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz. İran rejimine muhalif İran Ulusal Direniş Konseyi, İran'ın Natanz'da uranyum zenginleştirme çalışmaları yaptığını iddia etti. Haziran 2003'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer silahların yayılma anlaşmasına uymadığını ilan etti. İran, Kasım 2004'te Avrupa Birliği'ne her türlü uranyum zenginleştirme çalışmasını durduracağı sözünü verdi. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Hatemi yönetimindeki İran, ABD'ye karşı AB ile yakınlaşarak Batı ile gerilen ilişkilerini dengelemeye çalışıyordu. Ancak Mahmut Ahmadinejad'ın 2005 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber süreç tersine döndü. Bu dönemde İran uranyum zenginleştirme programında ısrarcı olurken 11 Eylül 2006 tarihinde Ahmadinejad İran'ın ilk toplu uranyum zenginleştirme tesisini yaptırdığını duyurdu. Ahmadinejad nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından da çekilebileceklerini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 18 Nisan 2007 tarihinde İran'ın Natanz tesislerinde 1300'den fazla santrifüj makinesini kullanmaya başladığını duyurdu. İran Ulusal Direniş Konseyi 11 Aralık 2007 tarihinde yaptığı açıklamada İran'ın 2003 yılında uranyum zenginleştirme programını durdurduğunu ancak programın bir yıl sonra yeniden başladığını açıkladı. 26 Mayıs 2008'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın atom bombası ürettiğine dair iddialara dair kaygılarını dile getirdi. 19 Temmuz 2008'de İran yönetimi uranyum zenginleştirme çalışmalarında herhangi bir duraklama olasılığını reddetti. Eylül 2009'da İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ikinci uranyum zenginleştirme tesisini inşa ettiğini bildirdi. Bu durum Batı'da tepkiyle karşılandı. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Birleşmiş Milletler'de 24 Eylül 2009'da yaptığı konuşmada nükleer çalışmalara devam etmesi durumunda İran'ın daha ağır yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini söyledi. 25 Eylül'de ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın ikinci tesis ile ilgili olarak kendisine bilgi verdiğini açıkladı. Tüm bunların ardından ortaya çıkan durum, Batı'nın İran'ın nükleer silahlanma politikası karşısında nasıl davranacağını gösteriyordu. Türkiye'nin rolü. İşte Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu yönetiminde kendisi için tanımladığı dış politika alanı bu gerilim içinde ortaya çıktı. Türkiye Batı ile İran'ı uzlaştırma, daha doğrusu İran'ı nükleer programı konusunda ikna ederek bir savaş seçeneğini ortadan kaldırma rolüne soyunuyordu. 20 Nisan 2010 günü ABD Başkanı Barack Obama, İran'ın uranyum zenginleştirme programı konusunda arabuluculuk rolüne soyunan Başbakan Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya İran'ı takasa ikna etmelerini salık veren bir mektup yazıyordu. Mektupta takas edilecek uranyumun 1200 kilogram olması da açıkça dile geliyordu. Lula'nın açıkladığı mektup şöyleydi. Tahran araştırma reaktörüne yakıt tedarikinin uluslararası toplumun İran'ın nükleer programı ile ilgili daha temel kaygılarını ele alacak, daha kapsamlı bir diyaloğun yolunu döşemek açısından fırsat sunduğu konusunda sizinle hemfikirim. İran'ın talebini başından beri karşılıklı güven inşası, böylece yapıcı diplomatik süreç için vakit ve alan yaratmak yönünde açık ve somut bir fırsat olarak gördüm. UAEK'nın önerisi adil ve dengeli biçimde iki tarafın da güven duyması amacıyla tasarlanmıştı. Bizim açımızdan İran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun 1200 kilogramını ülke dışına göndermeyi kabulü güven inşa edecekti ve uranyum stokunu gözle görülür ölçüde azaltarak bölgesel gerilimleri hafifletecekti. İran ise ihtiyaç duyulan tıbbi izotopları üretmesi için Tahran'daki tesisinin operasyonlarının sürmesini garanti etmek amacıyla istediği yakıtı alacak ve kendi materyalini kullanarak barışçıl nükleer niyetlerini ortaya koymaya başlayabilir. Obama'nın teklifi İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu verip karşılığında savaş amaçlı olmayan uranyumu alması yönündeydi. Obama, Bush yönetiminden farklı olarak İran ile dolaylı görüşme yolunu açık tutuyordu. Deklarasyon başarısız oldu. İşte ABD'nin açtığı bu kapıdan AKP yönetimi geçmeye çalıştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'ı günlerce bu projeye ikna etmek için çalıştı. Ve nihayetinde Birleşmiş Milletler'de İran aleyhine yaptırım taslağının ortaya çıkmasına 3 gün kala, 15 Mayıs'ta Tahran tarafından teklif görüşülebilir bulundu. 17 Mayıs'ta Tahran'da Brezilya Devlet Başkanı Lula ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla Tahran Deklarasyonu imzalandı. Deklarasyon ile İran uranyum takasını kabul ediyordu. Davutoğlu'na göre imzalanan deklarasyon AKP'nin dış politika zaferiydi. 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Davutoğlu gazetecilere artık yaptırımların psikolojik zemini kalmamıştır derken aynı gün öğleden sonra ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton BM'ye sunulacak yaptırım kararı konusunda Güvenlik Konseyi'nde anlaşmaya vardıklarını ilan ediyordu. Kısacası AKP'nin İran politikasına ilişkin zaferi sadece bir gün sürmüştü. ABD'nin açtığı uzlaşma önerisiyle son ana kadar İran'ı ikna etmeye çalışan Davutoğlu, İran'ın BM'ye gelecek tasarıya 5 kala kabul ettiği anlaşmayla başarısız oluyordu. ABD yapılan uzlaşmaya rağmen tasarıyı Birleşmiş Milletler gündemine getirmesine gerekçe olarak 1200 kilogram uranyumun nükleer yakıt çubuklarıyla değişimini içeren önerinin İran'a sonbaharda yapılmasını gösteriyordu. ABD'ye göre Tahran'ın zenginleştirdiği uranyum miktarı 2300 kilograma yükselmişti. Bu yüzden İran ile imzalanan deklarasyon artık bir kağıt parçası ve ölü doğmuş bir sözleşmeydi. 6 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'a nükleer programı nedeniyle yeni ve sıkı yaptırımlar getiren karar tasarısını kabul etti. Tasarı 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde Türkiye ve Brezilya'nın hayır oyuna karşı 12 evet oyuyla kabul edildi. Lübnan ise çekimser kaldı. Karara göre İran'a uygulanan BM silah ambargosu oldukça genişletiliyor, nükleer programla ilgili olan İran bankalarına yönelik sıkı denetim ve yaptırım getiriliyordu. Ayrıca kararda uluslararası alanda tüm İran bankalarıyla olan alım-satım işlemlerinin sıkı denetimiyle İran'a giden ve İran'dan gelen gemilerin yasaklanan kargo taşıdıkları yönünde ciddi şüphe duyulması durumunda açık sularda sıkı kontrolü de öngörülüyordu. Karar Türkiye için büyük bir itibar kaybı demekti. Zira İran ile uzlaşma için çalışan AKP hükümeti hem başarısız olmuştu hem de sürecin sonunda kaçınılmaz olarak Birleşmiş Milletler'de uluslararası ittifakları ile karşı karşıya gelmişti. Hükümet çark etti. ABD-Türkiye ilişkileri ise kısa bir süre sonra eski görünümüne kavuştu. 11 Haziran 2010 tarihinde Yeni Şafak gazetesinin yaptığı habere göre ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Susan Rice, Türkiye'nin hayır kararını soran muhabire şu yanıtı verdi. Sanırım çok talihsiz bir karardı ama Türkiye'nin ve Brezilya'nın karşı oy kullanmakla ayrı bir sonuca ulaşmayı hedefledikleri söylenemez. Sadece taktik ve zamanlama farklılığı. 28 Haziran tarihinde Hürriyet'in haberine göre Başbakan Erdoğan, Toronto'da G20 zirvesi sırasında Obama ile yaptığı görüşmede İran konusunda amaçlarımız aynı, sadece yöntemlerimiz farklıdır. Türkiye elbette Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım kararının yükümlülüklerine uyacaktır diyerek ABD ile ittifakına sadık kaldığını ve hayır oyunun sembolik olduğunu gösteriyordu. Temmuz ayında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşen Ahmet Davutoğlu da benzer bir tepki veriyordu. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinden Natasha Mozgovaya'nın haberinde Davutoğlu Clinton görüşmesi için şunlar söyleniyordu. Üst düzey bir Amerikan yetkilisi gazetecilere ikili görüşmede Davutoğlu'nun İran'ın nükleer programı konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi güçlerine ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. Davutoğlu şahsında Türk dış politikası bir kez daha geri adım atmış, ABD'nin açtığı yolda İran ile Batı ittifakını sağlayabileceğini düşünürken başarısız olmuş ve çark ederek yeniden tarihi ittifakına mahcubiyetle sarılmıştı. Başbakanın nükleer silah açıklaması. İşte bu çelişkili durum AKP'nin iç ve dış söylemine de yansıyordu. İçeride İsrail ile gerilimli bir siyaset izleyen AKP yönetimi, dolaylı olarak İsrail ile uluslararası uyumu sağlayacak ittifaklarından vazgeçmiyordu. WikiLeaks belgeleri bu konuda önemli bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Başbakan Erdoğan, 11 Ocak 2010 günü İsrail'in nükleer gücünü eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, İran'ın nükleer silah kapasitesi eleştirilirken İsrail'in neden eleştirilmediğini uluslararası camiaya sormuştu. Erdoğan'ın sorusu tutarlı bir soruydu. Başbakan Erdoğan aynı açıklamasında Orta Doğu'da nükleer silah istemediklerini, Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini de söylüyordu. Erdoğan bu konuda İran'ı da uyardıklarını ve İsrail'in de uyarılması gerektiğini söyledi. Peki Başbakan Erdoğan bu sözlerin ardından ne ortaya çıksa mahcup olurdu? Elbette Türkiye topraklarında nükleer silah bulunsa. 2005 tarihli rapor. Natural Resources Defense Council'ın hazırladığı 2005 tarihli raporda belge ve fotoğraflarla Türkiye'de ABD'nin nükleer silahlarının olduğu kanıtlanıyordu. Rapora göre Avrupa'da 4'ü her an aktifleşebilir, 8'i ise aktif olmak üzere 12 nükleer üs ve bu üslerde 480 adet ABD'ye ait nükleer silah var. Bu üslerden biri de İncirlik üssü ve bu üsteki nükleer silahlar Türkiye'yi Almanya ve İngiltere'den sonra Avrupa'nın 3. nükleer silahlı ülkesi haline getiriyor. Kısacası Türkiye'nin sınırları dahilinde de nükleer silah bulunuyor, bulunmayan ise onları kullanma yetkisi. O yüzden bu bölgede nükleer silaha sahip tek ülke İsrail demek yetersiz kalıyor. Onları kullanma yetkisi olan tek ülke İsrail demek daha doğru oluyordu. WikiLeaks belgeleri. WikiLeaks'in yayınladığı belgelerde Türkiye'de ABD'nin nükleer silahları olduğunu doğruluyordu. ABD'nin Avrupa'da bıraktığı 200 civarında taktik nükleer silahın çoğunun Türkiye, Belçika, Hollanda ve Almanya'da bulunduğu WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıktı. Türkiye ve diğer 3 Avrupa ülkesi uzun süredir bu iddiaların hedefi olmuştu. Ancak NATO ve hükümetler bunu teyit etmemişti. İtalya ve İngiltere'de düzinelerce B-61 tipi atom bombasının olduğuna inanılıyor, ancak onların isimleri WikiLeaks belgelerinde geçmiyordu. Ancak ABD belgelerinin gösterdiği net bir şey vardı ki, o da ABD'nin nükleer silahlarının Türkiye'de İncirlik üstünde bulunduğuydu. Türkiye Başbakanı'nın dahi bu silahlardan haberi yoktu. Köşe yazarları WikiLeaks belgelerindeki iddiaya ilişkin hükümetten açıklama bekledi. Ancak hükümetten bir yalanlama gelmedi. Yalnızca NATO'dan yapılan açıklamada belgelerin yayınlanması kınanarak olayın yasa dışı ve tehlikeli olduğu ileri sürüldü. WikiLeaks belgeleri sayesinde Türkiye sınırları dahilinde ABD'nin nükleer silahlarının olduğunu resmi olarak öğrenmiş oldu. İsrail-AKP ilişkileri. Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail'in kuruluşuyla başladı. İsrail'i kurulduğu gün tanıyan az sayıda ülkeden biri olan Türkiye, İsrail ile 1990'lı yıllara kadar bir tür gizli ilişki yaşadı. İsrail'in kurucusu Ben Gurion buna metres ilişkisi tanımını yapmıştı. Son yıllara kadar Türkiye, İsrail'in Orta Doğu'daki sadık müttefiki oldu. AKP'nin iktidar olduğu ilk yıllarda da ilişkiler olağan seyrinde devam etti. AKP kendisine İsrail'in bölgesel sorunlarında arabuluculuk rolü biçmişti. İsrail-Suriye, İsrail-Lübnan gerilimlerinde, İsrail-Filistin barış görüşmelerinde Türkiye kolaylaştırıcı oldu. Ancak İsrail'in Gazze operasyonu ve 29 Ocak 2009'da Davos'ta Başbakan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres arasında yaşanan kriz iki ülke arasındaki ilişkilerde kırılma noktası oldu. Son olarak geçtiğimiz yıl Gazze ambargosunu delmek amacıyla yola çıkan İHH gemisine İsrail komandolarının müdahalesi ve 9 eylemcinin ölümü ilişkileri sıfır noktasına çekti. Başbakan Erdoğan, İsrail ile yeniden ilişki kurmak için özür ve tazminat beklediklerini söylerken bu konuda da tutarlılık gösteremedi. 1 Temmuz 2010'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer bir otelde görüşürken yakalandı. İki ülke arasında daha önce yaşananlarla kıyaslanmayacak kadar büyük bir gerilim var. Erdoğan Hamas'ı terörist kabul etmediğini söyledi. İHH ise Gazze'ye yeni bir gemi göndermeye hazırlanıyor. BM'nin hazırladığı Palmer raporunun ardından ise üslup daha da sertleşti. Peki İsrail-Türkiye ilişkileri WikiLeaks belgelerinde nasıl yer aldı? Türkiye'nin dış politikasında İsrail ile yaşadığı çelişki WikiLeaks belgelerine de yansıdı. Türkiye'nin İsrail'i doğrudan ilgilendiren İran'ın nükleer gücü, füze kalkanı gibi konulardaki tutumunu daha önce irdeledik. İsrail ile ilişkiler AKP hükümetleri döneminde yazdan kışa dönüyor gibi görünse de Türk dış politikası bölgesel tehdit sayılabilecek konularda İran-Suriye ekseninden İsrail ve Batı adına parçalar koparmaya devam etti. Ancak AKP yönetimi Obama ile İsrail yönetimi arasındaki görüş ayrılıklarının yarattığı alanda İsrail ile kontrollü bir gerilim siyaseti izlemeye başladı. Davos'ta Erdoğan ile Shimon Peres arasında yaşanan açık tartışma Mavi Marmara operasyonu ile zirve yaptı. İlişkiler bugün adeta dondurulmuş durumda. Ancak buna rağmen ABD yönetimiyle uyumunu bozmayan AKP hükümeti, bölgesel meselelerde attığı adımlarda kendisi için İsrail'in güvenliğinin halen önemli bir parametre olduğunu gösterdi. Bölgede Tunus'tan başlayan yönetim değişiklikleri son olarak Suriye'ye ulaştı ve AKP hükümeti ABD ile paralel bir çizgi izledi. Yemen ve Bahreyn gibi ülkelerde yaşanan ayaklanmalara duyarsız kalırken Suriye, Mısır, Tunus ve Libya'da yönetimlere çekil çağrısı yaptı. İsrail'i koruyacağı aşikar olan füze kalkanına evet dedi. Türkiye'nin İsrail'le bu ikili ilişkisine WikiLeaks belgelerinde nasıl değinildiğine bakalım. Ordu konusunda endişeli. 16 Kasım 2009 tarihli ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nden gönderilen belgelerin içeriğinde ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alexander Vershbov ile üst düzey İsrail savunma yetkililerinin görüşmesi ele alınıyor. Belgede İsrailli yetkililer Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin endişelerini dile getiriyor. İsrailli yetkililer, Türkiye'nin İsrail'in Anadolu Kartalı tatbikatına katılmasına izin vermemesinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar. Bu durumu önemli bulan İsrailli yetkililer, geçmişte İsrail-Türkiye ilişkileri ne durumda olursa olsun, iki ülkenin savunma işbirliğinin hep istikrarlı bir seyir izlediğine dikkat çekiyorlar. Bunda elbette TSK'nın da payı olduğu muhakkak. İsrail'in Anadolu Kartalı tatbikatından çıkarılması savunma işbirliğinin bozulabileceği kaygılarına neden olmuş görünüyor. Zira İsrailli yetkililerin konuya ilişkin tespiti şöyle: Türkiye ile stratejik ilişkilerin önemine inançlarını belirten yetkililer, Erdoğan'ın görüşlerinin günden güne orduyu daha fazla etkisi altına aldığını ve Türkiye'nin batıdan çok doğuya bakmasının ilişkilerin bozulmasının bir nedeni olduğunu söyledi. Bu konuda İsrail'in Müsteşar Gilad'ın aynı belgede yer alan değerlendirmesi ayrıca dikkat çekiciydi. Gilad yakın zamanda İsrail ve Türkiye arasında herhangi bir yakınlaşma olacağından şüphe duyduğunu, ancak Türkiye'nin önemi dolayısıyla İsrail'in ordular arasındaki ilişkileri sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Aynı belgede ABD'li müsteşar yardımcısı Vershbov'un Türk dış politikasına İsrail parametresine ilişkin yaptığı tespit de dikkat çekiyor. Vershbov, Türkiye'nin bölgede etkili olmak istediğini ve eğer İsrail'le ilişkilerini tehlikeye atarsa konumunu ve tarafsız ara bulucu olarak etkinliğini riske atacağını belirtti. Erdoğan'ın ideolojik görüşlerinin Türkiye'nin Müslüman komşularına odaklanmasına neden olabileceğini de belirten Vershbov, başbakanın bir realist olduğunu, dolayısıyla ABD ya da NATO'ya ilişkileri riske atmayacağını ifade etti. Gerçekten de Erdoğan ne durumda olursa olsun ABD ve NATO ekseninin dışına adım atmadı. Örneğin Libya krizinde NATO'nun Libya'ya müdahale kararına destek verdi. 18 Kasım 2009 tarihinde yine Tel Aviv'den gönderilen belge, ABD-İsrail makamları arasında 40. Ortak Siyasi Grup toplantısının notlarından oluşuyordu. Bu belgede de İsrail'in temel kaygısının Türk ordusunun Erdoğan'ın eksenine kayması olduğu görülüyordu. TSK'ya ilişkin endişe şöyle dile geliyordu. İsrail hükümeti Türk ordusunun hükümet kararlarını ve stratejik yönlendirmeyi etkileme yeteneğini kaybettiğini belirtti. Geçen yılın ardından İsrail hükümeti katılımcıları Türkiye ile ilgili içlerinde kötü bir his olduğunu söyledi. İsrail hükümeti İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın geçmişte Türk mevkidaşı ile görüşmek istediğini ancak Türk tarafının bu teklifi reddettiğini söyledi. Erdoğan'ın TSK'ya kendi çizgisini kabul ettirmesinde ağır ceza mahkemelerinde görülen davaların katkısı olduğunu söyleyebiliriz. 26 Ocak 2010 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği'nden gönderilen belgede de Türk-İsrail ilişkileri ele alınıyordu. Belgede Türk Dışişleri ve Genelkurmay'ın İsrail konusunda Başbakan Erdoğan'dan farklı düşünmesi şöyle değerlendiriliyor. Her ne kadar Türk Dışişleri ve Genelkurmay'ı Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgenin istikrarı için vazgeçilmez bir unsur olduğu hakkında bizimle hemfikir olsa da, Başbakan Erdoğan İsrail'e ve 2008 tarihli Gazze operasyonuna karşı popülist bir retorik üzerinden ülkesindeki popülaritesini arttırmaya çalışmaktadır. Davos çıkışı 2009 sonbaharındaki Anadolu tatbikatına, bu çok taraflı hava kuvvetleri tatbikatında ABD, Türkiye, İtalya ve İsrail katılımcı ülkeler arasında yer almaktaydı. İsrail'in katılımının son anda iptal edilmesi bu retoriğin dikkat çeken en önemli örneğiydi. Erdoğan'ın ekibi ve biz bu durumu dizginleme çabası içindeyiz. ABD ve İsrail elçilerinin Erdoğan'ın açıklamalarının iç politikaya dönük retorikler olduğu konusunda fikir birliği yapması dikkat çekici. Aynı zamanda Türk Dışişleri ve Erdoğan'ın ekibinin başbakanı dizginlemeye çalışması ve İsrail'e Erdoğan'dan farklı mesajlar vermesi de altı çizilmesi gereken bir başka konu. Bu durum İsrail'in Türk dış politikasına düşen Erdoğan gölgesinden rahatsız olduğunu, diğer aktörler adına aynı rahatsızlığı duymadığını gösteriyor. Gazze'den haberdar. Bu tezi doğrulayan bir başka WikiLeaks belgesi haberi ilk kez Rafael Sadi'nin kaleminden Oda TV'de yayınlandı. Tel Aviv kaynaklı belge İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği dökme kurşun operasyonu öncesinde Türk Büyükelçiliği'nin bilgilendirildiğini gösteriyordu. Elçiliğin görüşü İsrail'in terörle mücadelesini Türkiye'nin desteklediği şeklindeydi. Oysa Erdoğan İsrail'e yönelik en sert çıkışı Gazze'ye yapılan operasyon sonrasındaydı. 19 Kasım 2009 tarihinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi James Cunningham, İsrail kaynaklarına dayanarak ABD'ye önemli bir bilgi veriyordu. Cunningham'ın İsrail Dışişleri'nden Nimrod Barkan'a dayanarak verdiği bilgiye göre, Türkiye Birleşmiş Milletler'in İran'a ilişkin yaptırımlarını 3 noktada çiğniyordu. Barkan'ın ifadeleri belgede şu şekilde yer aldı. Türkiye, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya tek taraflı Amerika yaptırımlarını 3 alanda çiğniyor. Bunlar ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımı altında bulunan İran Bankası Mellat ile işlem yapılmasına izin veren yeni kararlar, Türk limanlarının Avrupa'ya ihraç edilecek İran mallarına açılması ve İran'ın Türk toprakları üzerinden çoğunlukla demir yolunu kullanarak Suriye'ye silah göndermeye devam etmesi. Barkan söz konusu rahatsızlığı Haziran 2009'da Türkiye'ye de ilettiklerini söylüyordu. Guardian'ın yayınladığı bir başka belge ise Mossad'a dayanarak Türkiye'nin İran devrim muhafızlarının silah kaçakçılığı deneyimiyle yarışmadığını iddia ediyordu. Gerçekten de Türkiye bu tarihten sonra zaman zaman Diyarbakır'a indirilen İran uçakları ile karşılaştı. Uçaklar uluslararası gözlemciler denetiminde aramalara tabi tutuldu. Bu aramalar WikiLeaks belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla ABD'nin uyarısıyla gerçekleşiyordu. Bir diğer dikkat çekici nokta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen bir heyetin 2010 yılının Ağustos ayında Türk Dışişleri, Hazine, MASAK, BDDK, TBB, TÜPRAŞ ve TPAO gibi kurumlarla yaptığı görüşmelerdi. Heyet İran'a yaptırım kararının tavizsiz uygulanması beklentisini Türk makamlarına iletti. Özellikle Türk bankalarına İran'dan finansal akışlar konusunda ABD'nin beklentileri arttırıldı. Ayrıca ABD'liler Türkiye'de faaliyette olan İranlı bank Mellat'ın kapatılması talebini de hükümete iletti. Basına yansıyanlara göre bank Mellat üzerinden para transferi bu görüşmelerden sonra durdu. Mellat'ın yerini Çalık grubuna ait Aktif Bank aldı. İran'da Çalık grubunun faaliyetleri de düşünüldüğünde Aktif Bank'ın ön plana çıkışının tesadüf olmadığı düşünülebilir. Grubun hükümetle ilişkileri de bu geçişi anlamayı kolaylaştırıyor. ABD Hazine Müsteşarlığı Vekili David Cohen, ilk uyarıdan 9 ay sonra bir Türk bankasının kara listeye alındığını söylüyordu. Bu bankanın Aktif Bank olduğu basına yansıdı. Yine İran-Türkiye-Suriye üçgeninde PKK'nın vurduğu bir trenden çıkan İran silahlarını da hatırlatalım. Zira söz konusu eylem Türkiye'ye bir kez daha İran silahlarını hatırlatırken PKK'nın bu denklemde oturduğu yeri de bir kez daha sorgulattı. Kısacası Türkiye İran'a yaptırımları gönülsüzce uyguladığı oranda ABD ve dolaylı olarak İsrail tarafından uyarıldı. Bu uyarıların sonuçları kamuoyunun gündemine zaman zaman indirilen uçaklar, vurulan trenler ve dövüşen finansal kurumlar ile geldi. Hamas-AKP ilişkisi. Yine Guardian'ın yayınladığı bir başka Tel Aviv kaynaklı belge, Hamas-AKP ilişkisinin İsrail tarafından nasıl yorumlandığını ortaya koyuyor. İsrailli Albay Shimon Arad'ın görüşleri ABD elçisi tarafından şöyle özetlendi. Mossad'a göre AKP, Hamas ile kendisinin Türkiye'deki laik yapıyla mücadelesinde ilk günleri arasındaki tarihsel benzerlikler olduğunu düşünüyor. AKP Hamas'a tıpkı kendisi gibi daha ılımlı ve ana akım bir hale gelme konusunda yardım edebileceğini düşünüyor. Bu ilginç tespite göre AKP Hamas'a kendisinin radikal milli görüş çizgisinden muhafazakar demokratik çizgiye dönüşmelerini örnek olarak gösteriyor. Bu anlamda daha ılımlı ancak daha kurumsal bir Hamas kimliğinin oluşumuna katkı sağlıyor. The Guardian'ın yayınladığı 12 Kasım 2009 tarihli belge ise Türkiye'nin AB'den uzaklaştıkça İsrail ile gerilimli siyasete yaklaştığını iddia ediyor. Belgede bu tez şöyle açıklanıyor. İsrailliler Türk dış politikasının yöntemi konusunda son derece endişeli ve Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun AB'nin Türkiye'yi reddetmesi yüzünden İsrail'i cezalandırdığını düşünüyor. İsraillilere göre AB'nin reddi nedeniyle Türkiye, Suriye ve İran'la alternatif bir stratejik ortaklığa itiliyor. Bu açıdan bakıldığında İsrail'in Türkiye'nin doğu politikasına dair endişe taşıdığı söylenebilir. Ancak ABD'nin bakışı hatırlanırsa bu politikanın ABD için bir fırsat olarak görüldüğünü de not edebiliriz. WikiLeaks belgeleri AKP-İsrail ilişkilerinin olumsuz seyrine tanıklık ediyor. Ancak İran'a ilişkin ABD politikalarına AKP'nin katkıları hatırlanırsa meseleye başka türlü bakmak da mümkün. ABD'ye göre Türkiye Batı için İsrail'e paralel değil, İsrail'i tamamlayan bir dış politikayla daha işlevsel olabilir. İsrail'e rağmen ABD için cümlesiyle özetlenebilecek politikanın Neo-Osmanlı diye adlandırıldığını biliyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun pek çok kişi için başarısızlığa mahkum dış politikasında Türkiye, Orta Doğu masasına ABD adına oturuyor. İşte WikiLeaks belgelerinde İsrail ile gerilimli, ancak İran'da dahil olmak üzere bölgede Batı için parçalar koparan İslami görünümlü dış politika tüm çelişkileriyle net olarak görülüyor. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 373.